Ayrım 10.
Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşların sorunu Türk kökenli vatandaşlar kadardır, diyordu. Bobcu Tayyip. 18 Şubat 2004 tarihli Hürriyet gazetesinde Tayyip'in Diyarbakır'ın Büyük Orta Doğu projesinde bir yıldız olabileceği şeklindeki düşünceleri yer alıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi içinde yıldız olabileceğini belirterek, "Kürt vatandaşlarımız da benim canım ciğerimdir," dedi. Fatih Altaylı'nın Kanal D'de önceki gece sunduğu Teke Tek programına katılan Erdoğan, Güneydoğu illerindeki belediye başkanlıklarına aday olanlar üzerinde hassasiyetle durduklarını kaydetti. Erdoğan, çünkü burada yatırımlar ve belediyecilik çalışmaları aksamıştır. Bunların giderilmesi için iyi bir çalışma yapılması lazım. Bunu bizim başarmamız lazım. Kürt vatandaşlarımız da benim canım ciğerimdir, dedi. Erdoğan bu kapsamda özellikle Diyarbakır'a çok farklı baktığını ifade ederek şunları söyledi. Diyarbakır, istiyorum ki şu anda Amerika'nın da Büyük Orta Doğu projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu. Yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir, bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım. Tayyip ABD vatandaşı mı? 10 Mayıs 2000 tarihli Elazığ'da yayınlanan ve Erbakan'a yakınlığı ile bilinen El Aziz gazetesinden Vahit Şekerci, "Gül Amerikan vatandaşı olduğunu neden gizliyor?" başlığı altında Abdullah Gül'ün de Tayyip Erdoğan'ın da ABD vatandaşı olduğunu yazıyordu. 1997'nin başlarında önce Tayyip Erdoğan Amerikan rüyasını gerçekleştirdi ve ABD vatandaşlığına geçti. Erdoğan'ı daha sonra Abdullah Gül izledi ve böylece Gül için ABD serüveni başlamış oldu. 8 Temmuz 2005 tarihinde Başbakanlık Basın Merkezi'nin verdiği bilgilerden öğrendiğimize göre, Erdoğan ABD'de yaşayan Türklerin ABD vatandaşlığına geçmelerini istiyordu. Konuyla ilgili haber şu şekildeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşayan Türklerin ABD vatandaşlığını almalarını ve Amerikan siyasi hayatına daha çok katılmalarını isteyerek, "Bu doğrultudaki gelişmeler burada yaşayan vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yardımcı olacak, ayrıca iki ülke ilişkilerine de katkıda bulunacaktır," dedi. ABD'deki temasları çerçevesinde San Francisco'da faaliyet gösteren Türk-Amerikan İş İlişkileri Derneği, TABC tarafından Fairmont Oteli'nde onuruna verilen yemeğe katılan Erdoğan, Kaliforniya çevresinde yaşayan Türk iş adamlarına yönelik bir konuşma yaptı. "ABD'yi daha önce ziyaret ettiğimde Batı yakasına gelerek sizlerle bir araya gelme imkanını bulamamıştım. Bu defa Sun Valley'deki toplantı bizler için bir fırsat oldu. Böylece bu akşam sizlerle bir arada bulunuyoruz," diyen Başbakan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü. "Sizlerin ABD'de özellikle Türkiye'ye hasım lobilerin en aktif olduğu bölgede yaşamanın güçlükleriyle karşı karşıya olduğunuzu biliyorum. Bu lobilerin çocukların müfredatlarından parlamentolarda karar çıkarmaya kadar geniş bir yelpazede çalıştıklarını da biliyor ve gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle gerekli karşı önlemleri almaya da çalışıyoruz. Türkiye karşıtı lobilerin ülkemiz aleyhindeki faaliyetlerinin engellenmesi ve dengelenmesi için örgütlü olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemiz şarttır. ABD bünyesinde barındırdığı topluluklara bütünlük içerisinde hareket ettikleri takdirde aslında geniş imkanlar sunmaktadır. Şüphesiz bütünlük içerisinde hareket, birlik ve beraberlik içerisinde örgütlenmekten ve yerel koşullara uyum sağlamaktan geçmektedir. Ancak bunu yaparken ortak değerlerimizin, kültürümüzün, güzel dilimiz Türkçemizin ihmal edilmemesi gerektiğinin önemini vurgulamak istiyorum. Bu ortak paydaları unutan toplumların birlik ve beraberliklerini korumakta zorlandıkları bir gerçektir. ABD'deki Türk toplumunun bu hususun bilinci içerisinde hareket ettiğini memnuniyetle gördüğünü ifade eden Erdoğan, "ABD vatandaşlığını almanızı ve Amerikan siyasi hayatına daha çok katılmanızı bu düşüncelerle de destekliyoruz. Bu doğrultudaki gelişmeler burada yaşayan vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yardımcı olacak, ayrıca iki ülke ilişkilerine de katkıda bulunacaktır," dedi. Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. "Bu konuda maalesef bugüne kadar birçok ülkede hala bizim vatandaşlarımız bulundukları ülkelerdeki siyasi hareketlerin içerisinde gereken ağırlığı koyamamışlardır. Bu konuda ilk sırada Almanya geliyor. Zira 3 milyona yakın insanımız, 700 bin Türk asıllı vatandaş var. Buna rağmen orada hala bir siyasi güç haline gelememişiz. Tabii ABD'de henüz o noktada değiliz. Burada da eğer işe bütün hassasiyetler ele alınarak devam edilirse, öyle inanıyorum ki kısa süre içerisinde bu farklı gelişmelerin oluşturulacak farklı lobilerle meydana geldiğini görmek mümkün olacaktır." Türkiye ile ABD geleceğe ortak değerler çerçevesine bakan iki ülkedir. Konuşmasında Türk-ABD ilişkilerini değerlendiren Başbakan Erdoğan, Türk-Amerikan ortaklığı yarım asrı aşan bir süredir gelişmektedir. Türkiye ve ABD geleceğe ortak değerler çerçevesine bakan iki ülkedir. ABD ile olan ilişkilerimiz herhangi bir başka ülke ile olan ilişkilerimizden farklıdır. ABD bölge ve dünya sorunlarıyla mücadelede başlıca ortağımızdır. ABD ile mevcut sağlam ve güçlü ilişkilerimizi her zaman daha ileri götürmek arzu ve iradesine sahibiz dedi. Küresel dayatmalar AKP programında. Arslan Bulut 9 Eylül 2001 tarihinde www.buyukkurultay.gen.tr/4.htm'de Tayyip Erdoğan'a New York'tan gönderilen memorandumu açıklıyordu. Recep Tayyip Erdoğan'a New York'tan gönderilen memorandumda belirtilen Türkiye'nin şehir devletlerine ayrılması planı AKP program ve düzüğüne hemen hemen aynı ifadelerle geçirildi. 26 Ağustos 2001 tarihli Büyük Kurultay'da 16. sayfadaki yazıt süzonumda Mr. Tayyip Erdoğan'ı ürperten belge başlıklı yazımda New York'taki bir lobi kuruluşu aracılığıyla AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bir memorandumdan bahsetmiştim. Bu memorandumda Tayyip Erdoğan'a küreselleşmenin şehir devletleri demek olduğu, kendisinin de bu yönde hareket etmesi halinde destekleneceği belirtiliyordu. Tayyip Erdoğan bu konuda en küçük bir açıklama bile yapamadı. Küreselleşmenin Şehir Devletleri Planı. Önce New York'tan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen memorandumda ne isteniyor bir bakalım. Mr. Erdoğan, sizin küreselleşme ile demokrasi ilişkilerini bağdaştırma yönündeki adımlarınız, Türkiye'ye kriz sırasında destek olan uluslararası güçler tarafından da kabul görecektir. Ankara küreselleşmenin gerekliliğini anlamak ve dünyada geçerli olan kurallara uyum sağlamak zorundadır. Ankara şunu da anlamalıdır ki, uygun gördüğü kuralları uygulayıp kendi çıkarlarına uymayanları reddetmesi mümkün değildir. Küreselleşmenin bir adı da şehirleşmedir. Ankara yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya bütün hükümetlerden bunu istemektedir. Bu memoranduma göstereceğiniz ilgiden dolayı takdirlerimizi sunarız. Kısacası Erdoğan'a deniliyor ki, küreselleşmeye kayıtsız şartsız boyun eğecek misin? Küreselleşme şehir devletleri dönemi demektir. Etnik nüfusa göre kendi ülkeni otonom şehir devletlerine ayıracak mısın? Bu devletlerin kendi askeri ve polis güçlerini kurmalarına izin verecek misin? Daha da kısası Erdoğan'a deniliyor ki, Mr. Erdoğan, başbakan olursan ülkeni bölmek için bizimle ortak çalışma yapacak mısın? Genelkurma ile savaşacak mısın? Eyalet sistemi Şemdinli iddianamesi, Barzani ve Talabani aşkı, alt kimlik, üst kimlik gibi konular akla gelince memleketin kimlerin elinde kaldığı bir kere daha kanıtlanıyordu. Arınç da sorunlu. Tayyip'in bu konuşmaları karşısında AKP'liler coşmaya başlıyor, birbiri ardına demeçler veriyorlardı. Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk dergisi, Bülent Arınç da sorunlu başlığıyla Arınç'ın görüşlerini aktarıyordu. Bülent Arınç herhalde tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan vesaire tarafından takdir ve tebrik edilmeyi arzu etmiş olmalı ki o da Güneydoğu'daki terör meselesini Kürt sorunu olarak açıklayıverdi. Allah encamını hayır eylesin. Kürt sorununun çözümü için cesur adımlar atılmalıymış. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük gerekirmiş. Asla daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük Güneydoğu'nun elimizden çıkmasına sebep olacaktır. Erdoğan'ın isteği Güneydoğu Kürt raporu. Yemyeşil Şeriat, Bembeyaz Demokrasi adlı kitabının 426. sayfasında Tayyip'in Kürt danışmanı Mehmet Metiner, diğer Kürt danışman Ali Bulaç ile hazırladıkları rapor ile ilgili şunları anlatıyordu. Erdoğan'ın isteği Güneydoğu Kürt raporu. Kimilerince iç savaş, kimilerince de düşük yoğunluklu savaş biçiminde yorumlanan bölgedeki çatışmalar had safhaya ulaşmıştı. PKK'nın şiddet politikası büyük kentlere kadar sirayet etmişti. Çatışma her boyutuyla giderek acımasız bir hale dönüşmüştü. Kürt sorunu eksenindeki tartışmaların alevi giderek yükseliyordu. PKK bölgede siyasi partilerin çalışmalarını engelleyen bir tutuma girmişti. Bölge insanları bu acımasız çatışma ortamında mağdur ediliyor, köyler boşaltılarak kentlere göç ettiriliyordu. Mağduriyet arttıkça PKK güç kazanıyor ve toplumsallaşıyordu. Bölge tam bir dramın ortasına dönmüştü. Kan ve gözyaşı alıp başını yürümüştü. İşte böyle bir zaman diliminde RP İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Tayyip Erdoğan, partisinin bu soruna ilişkin politikasının ne olması gerektiği konusunda herkes gibi düşünmeye başlamıştı. O bir politikacıydı, sorunu anlamak ve bilmek istiyordu. Bir de sorunun çözümüne ilişkin ne tür öneriler geliştirilebileceğini. Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine kendisine geniş kapsamlı bir Güneydoğu Kürt raporu hazırlayıp sundum. Sorunun geçmişten günümüze nasıl taşındığına, tarihsel arka plan bağlamında değindikten sonra çözüm önerilerini maddeler halinde sıraladım. RP'nin sorunun çözümüne ilişkin yaklaşımının yeni dönemde nasıl olması gerektiğine dair önerileri ise sonuç bölümünde siyasetin diline aktararak sundum. 20 küsur sayfadan oluşan bu raporda, özetle devletçi seçkinlerin geleneksel, yok say ve ez anlayışına dayalı politikalarının çözümsüzlüğüne vurguda bulunduktan sonra, yapıştırıcı üst kimlik olarak anayasal yurttaşlık anlayışı temelinde eksiksiz bir demokrasiyle sorunun çözümünün pekala mümkün olabileceğini belirttim. Bu cümleden olarak RP'nin etnik temelde ayrı devlet, federasyon veya özellik gibi taleplerin çözümsüzlüğüne ve yanlışlığına vurguda bulunup Kürt kimliğinin kabulü, Kürt dilinin öğretilebilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, Kürtçe şarkı ve türkü yapılabilmesi, olağanüstü hal yönetiminin kaldırılması gibi konularda samimi ve içten bir savunu içine girmesi halinde hem sorunun çözümüne katkıda bulunabileceğini hem de bölge halkını AKP'nin Kopenhag kriterleri çerçevesinde yapmaya çalıştıkları şeyleri de önerdi. Başbakan ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün sorunun çözümü hakkında vurgu yaptığı anayasal yurttaşlık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya Türkiyecilik bilinci raporda öne çıkartılan önerilerin genel mantığını oluşturuyordu. Erdoğan raporu ilgiyle ve beğeniyle okuduğunu, raporda sunulan görüşlere ve önerilere katıldığını belirtti. Sonraki günlerden birinde bana, "Mehmet, Erbakan Hoca'nın sana selamı var, tebriklerini iletmemi istedi," dedi. "Hayırdır reisim?" diye sorduğunda, "Hazırladığın raporun bir nüshasını hocama İstanbul'da takdim etmiştim," dedi. "Ankara'ya gece dönerken uçakta okumuş, çok beğenmiş. Eve varır varmaz gecenin bir vaktinde arayıp raporun kimin tarafından hazırlandığını sordu. Ben de Mehmet hazırladı deyince hocam da, "O zaman tebriklerimi ilet, gayet güzel ve özlü bir rapor hazırlamış," dedi. Reisin de keyfine diyecek yoktu doğrusu. Raporun altında imzam yoktu. Erdoğan'ı bilgilendirmek amacıyla hazırlamıştım sadece. Doğrusu Erbakan Hoca'ya takdim edeceği aklıma gelmemişti. Rapordan dolayı Erbakan'ın tebriklerini alınca o da en az benim kadar sevindi. Birkaç gün sonra İstanbul'da düzenlenen bir toplantıda Erbakan'ın yanına hoş geldin demek için gittiğimde hoca hemen sözü rapora getirip, "Tayyip söyledi senin hazırladığını, okudum, çok beğendim, gözlerinden öperim. Tebrikler, gazan mübarek olsun," dedi. Hocanın bu konuda samimi olduğundan hiç kuşkum yoktu. Çünkü sonraki günlerden birinde meclis kürsüsünde konuşurken söz Güneydoğu'ya geldiğinde devletçi seçkinlerin geleneksel politikalarıyla sorunun çözülemeyeceğinin artık anlaşıldığının altını çizerken söylediği şu söz hala hatırımdadır. "Türkiye'de 70 yıldan beridir ırkçı, inkarcı ve asimileci politikalar izlenmiştir." Erbakan Hoca'nın RP'nin 4. Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada Kürt sorununun çözümüne ilişkin daha ayrıntılı ve cesur şeyler söylediğine tanık olacaktı tüm Türkiye. Bu konuşma metni büyük ölçüde Ali Bulaç'ın teorik katkılarıyla şekillendirilmişti. Hoca söyledikten sonra parti içinde bunları konuşmak ve tartışmak artık olanaklı hale gelmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı iken Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Üniversitesi'nde bir öğrencinin kendisine sorduğu, "Siz Güneydoğu ve Kürt meselesinde danışmanınız Mehmet Metiner gibi mi düşünüyorsunuz?" sorusuna gayet içtenlikle ve dürüstçe, "Sadece Güneydoğu ve Kürt meselesinde değil, her konuda danışmanın Mehmet Metiner gibi düşünüyorum" biçiminde yanıt vermesi, Erdoğan'ın dostluk anlayışına çok iyi bir örnektir. Tayyip'in danışmanı Mehmet Metiner kitabının 481. sayfasında Abdullah Gül ile ilgili bazı açıklamalara yer veriyordu. Abdullah Gül ve İslam kardeşliği. Abdullah Gül, asıl çözüm İslam kardeşliği. O dönemde İslamcı siyasetçilerimizin yani RP'de siyaset yapan aktörlerin şiddet sarmalındaki Kürt sorununa ilişkin neler dediğine bakmakta yarar olduğu kanısındayım. O gün söylenenler ile bugün söylenenler arasındaki farkı görmek açısından çok gerekli ayrıca. Osman Tunç'un yönettiği DYP'den Baki Tuğ, DEP'ten Remzi Kartal ve RP'den Abdullah Gül'ün katıldığı Kürt sorununda şiddet siyaset çekişmesi başlıklı açık oturumda Gül'ün söyledikleri o günkü anlayışına uygun dini bir söyleme yaslanıyordu bütün bütüne. Bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül, o tarihte RP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili sıfatıyla bakınız neler diyordu. Şimdi ben bu meseleye farklı yaklaşmak istiyorum. Bunlar benim şahsi görüşlerimdir. Bir ırk asabiyeti içerisinde değil. Çünkü ben Kayseri'de Remzi Bey Van'da doğarken iradelerimiz dışında olan şeylerdir. Dolayısıyla meseleye biraz daha inanç birliği açısından değinmek istiyorum. Ne Trablusgarp'ta savaşırken, ne Medine'yi müdafaa ederken, ne de Çanakkale'de çarpışırken sen Kürt müsün, Çerkez misin, Türk müsün diye kimse sormuyordu. Bunu sormayı inancına, ahlakına yakıştıramazdı. İslam ahlakından gelen böyle bir kaygı yoktu. Böyle bir birlik, böyle bir yapı içerisinden geldik. Fakat Osmanlı'dan sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle tek parti diktatoryası öyle yanlış politikalar izlemiştir ki, burada Kürt orijinli olan arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı değil, Türk olanları da mahvetmiştir. Mesela bir Atıf Hoca Kürt değildi ki. Dolayısıyla devletin bu yanlış politikası, Kürt Türk'ten çok Türkiye'ye giydirilmek istenen bir elbise olmuştur ki, bu milletin örfüne, adetine, geçmişine zıt olan bir yapıdır. Gösterebilir misin resmi ideolojiyle bütünleşmiş olan Kürt vatandaşlarımızın hor görüldüğünü? Ama çok Türk gösterebilirim ki ezilmiştir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Meselenin ortaya çıkması ırki bir asabiyetten olmamıştır. Ama bu 70 senelik uygulamalar Türkiye'yi şimdiki duruma getirmiştir. 70 yılın çok büyük yanlışları olmuştur. Çukurca'da da ne mutlu Türk'üm diye yazmışsınız. Hala Diyarbakır'ın ortasına bu tür sloganlar yazılıdır. Maalesef resmi ideoloji, Türk milliyetçiliği şeklinde kendisini ırki taassup olarak tezahür ettirmiştir. Serbest ortamlarda, üniversitelerde, devlet dairelerinde Kürt-Türk ayrımı yapılmamıştır. Ayrımlar bıyığa, pantolon, fiziki özelliklere bakılarak yapılmamıştır. Türkiye'de esas baskın olan ayrım inanç birliğinden gelmiştir. Hangi bölgeden değil de ailesi dindar mı değil mi diye ayrım yapılmıştır. Terör olaylarından dolayı bu anlattıklarımıza Kürt-Türk ayrımı başlamışsa kötü şey tabii ki budur. Yaşar Kemal Kürt'tür, baş tacı edilmiştir. Esas ortaya çıkan ayrımcılık Türkiye'de hep inançtan gelmiştir. Eğer Kürt ve Türk dindar olmuşsa mahvolmuştur. Ama diyelim ki Kürt laik dindar değil, sosyete bir havada ise kabul edilmiştir. İnsanlara Allah'ın bahşettiği tabii hakları engellemek doğru olmaz. Bir insan kendi ana dilini konuşmalı, bununla varsa eğitim görmelidir. Bu ülkede insanlar çeşitli ırklara mensup olabilirler. Ama bunları birbirine bağlayan ortak noktayı bulmak gerekirse, işte bu İslam kardeşliğidir. Asıl çözümü bence burada aramamız gerekir. İhsan Aslan'ın Kürdistan aşkı. 25-28 Eylül 2006 tarihli Hürriyet gazetesinde değerli gazeteci ve yazar Emin Çölaşan, AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan'ın maskesini düşürüyordu. Dün Mardin'de bir şehit daha verdik. Teğmen Cengiz Evranoz, PKK pususunda şehit düştü. Hiç kuşkunuz olmasın, biz daha nice şehitler vereceğiz, nice şehit cenazeleri kaldıracağız. Askerlik yan gelip yatma yeri değil ki. Dünkü Tercüman gazetesinde Faruk Mangırcı'nın manşetten verilen haberi vardı. Okuyunca irkildim, şaşırdım. Türkiye'nin kimlere emanet edildiğini, kimlerin eline bırakıldığını ve bizi milletin vekili olarak kimlerin temsil ettiğini bir kez daha utanarak gördüm. Adı İhsan Arslan, AKP Diyarbakır Milletvekili, Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınlarından biri. Oğlu Mücahit Arslan, yine başbakanın en yakın danışmanı, hatta sağ kolu. Bunlar müteahhit, kamu kuruluşlarına ve AKP'li belediyelere iş yapıyorlar. Şimdi Kürt Soruşturması isimli kitaba bakalım. AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan görüşlerini açıklıyor. Milletin vekili olan bu şahıs, bakınız ne gibi inciler saçıyor. Doğduğum yer olarak Kürdistan vatanımdır. Halen yaşamakta olduğum yer itibarıyla da Türkiye vatanım durumundadır. Müslümanların vatanı neresi ise orayı korumak, orayı kurtarmak ve vatan diye orasını isimlendirmek gerekir. Bu manada Türkiye coğrafyasının misak-ı milli ile çizilen sınırları hiçbir anlam ifade etmemektedir. son İslam devletini yani Osmanlı'yı ve onun müesseselerini yani padişahlık ve halifeliği ortadan kaldıran ve yegane politikası İslam'a düşmanlık ve onu yok etme esası üzerine kurulan bir zihniyet ve otoriteye yani Cumhuriyet rejimine karşı tüm isyan ve başkaldırıları yani Cumhuriyet dönemindeki Kürt isyanları ve PKK olayı alkışlamak gerekir. Evet, aynen bunları söylüyor. AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan vecize yumurtlamayı sürdürüyor. Zulme karşı verdiği mücadele sonunda halkın mazlumiyeti yanında onun yegane koruyucusu ve destekçisi konumuna giren gerilla hareketi yani PKK. Bölge halkının gözünde muteber yani seçkin, saygın bir kişiliğe sahip olmuştur. Mücadelenin ilk günlerinde bir köye gece gizlice gidebilen gerilla timleri yani PKK'lılar artık gündüzleri gitme imkanını bulmuştur. Halk ulusal kurtuluş mücadelesi verdiği kabul edilen PKK hareketi yanında yer almaya başladı. Bölgedeki yani Güneydoğu'daki tüm ilave askeri birlikler geri çekilmeli, özel tim ve koruculuk sistemi kaldırılmalıdır. Kemalist, laik ve demokratik ilkeler Türkiye'de herkese zorla dayatılmaktadır. PKK'yı kastederek, bu inkarcı ve kanlı politikalar karşısında siz olsaydınız ne yapardınız? Kısa vadede yegane çözümün ve önlemin Türkiye'nin tamamına uygulanacak yeni bir eyalet sistemi olduğunu hatırlatmak isterim. Adam PKK'yı gerilla, PKK terörünü ulusal kurtuluş savaşı, Güneydoğu'yu Kürdistan olarak tanımlıyor. Bununla da yetinmeyip Cumhuriyet rejimine dil uzatmaya yelteniyor. Bu adam AKP Diyarbakır milletvekili, oğluyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve akıl hocası. Sevgili okuyucularım, Türkiye'nin bunların elinde nerelere sürüklenmek istendiğini artık hepimiz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bunları yadırgamayın. İhsan Arslan bu görüşlerinde yalnız değil. Şimdi kendisinin başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan bile geçmişte benzer sözleri söyledi. Bize göre demokrasi ancak bir araçtır. Hangi sisteme, Kürtçülük, İslamcılık gitmek istiyorsanız bu düzenin seçiminde bir araçtır. Türkiye'nin 70 yıllık tarihi boşa harcanmış bir zamandır. Şu anda Türkiye'de 27 etnik grup yaşamakta bunların varlığının tanınması gerekir. Türkiye Türklerindir gibi tezler yanlıştır. Örneğin Kürtler biz ayrı yaşamak istiyoruz diyebilir. Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir. Başbakan ile milletvekilinin eyalet önerisi nasıl da örtüşüyor?